Ayrım 2.
İşte bu bilgi herhalde modern doğa biliminin en anlamlı sonuçlarından birini dile getirmektedir. İnsanın kendi varlığını kavramasının yanı sıra evreni anlama çabaları yönünden de bu bulgudan çıkan sonuçlar birçok bakımdan devrim niteliğindedirler. İşte önümüzdeki çalışmanın bir bölümünde anlatmayı amaçladığımız evren tarihi ve hayatın öyküsü modern bilimin yaptığı bu buluşla ilintilenerek ele alınacaktır. Gerek evrende gerekse doğada aklın, zekanın, belirtilerinin ve izlerinin insanlardan ve insan bilincinden çok çok önce ortaya çıkmış olduğu gerçeğini ideolojik anlamda yorumlamamız gerektiğine de hemen burada değinmek isterim. Kuşkusuz aklın insandan önce var olduğunu ileri sürmek dünya görüşü bakımından oldukça derin tartışmalara ve sonuçlara götürmeye elverişli bir düşünceyi ortaya atmak demektir. Gene de doğa bilimlerinin ortaya çıkardığı bu gerçeğe bakarak canlı doğanın her alanında karşımıza çıkan düzenin ardında onu dıştan düzenlemiş ya da düzenleyen doğaüstü bir ruhun ve aklın var olduğu biçiminde duygusal olduğu kadar epey bir hayal gücünü de gerektiren aceleci sonuçlar çıkarmaktan kaçınmak gerekir. Bu türden sonuçlar tartışılabilir olsalar da konumuzun bunlarla hiçbir ilintisi yoktur. İşte ancak bu ilk akla gelen yanıltıcı sonuçları bir yana bıraktıktan sonra amacımızın ne olduğu belirginleşecektir. Bilim bugün evrenin öyküsünün nasıl geliştiğini belli başlı kaba çizgilerle de olsa modelleştirebilmekte, gelişmeyi yeniden kurabilmektedir. O güçlü, milyarlarca yıl süre gelmiş bu gelişmenin çehresi belirginleştikçe, öğrenme yeteneği, deneyimlerin biriktirilmesi, hayal gücü, yoklayarak deneme ve sınama, kendiliğinden buluş yapma ve bunlara benzer kategorilerin, gelişmenin seyrini başlangıçtan itibaren yönlendirdikleri iyice belli olmaktadır. Ama bu, söz konusu gelişmenin o alabildiğine karmaşık seyrinin, onu gözlemleyen kişiye her defasında amaçlı, anlamlı, mantıklı ve hayal gücünün buluşlarıyla doluymuş gibi bir etki yaptığı anlamında alınmamalı. Söylenmek istenen, bugüne kadar hiç üzerinde durulmamış bir olgudur. Burada sayıp döktüğümüz ilkelerin tanımlanmasına yarayan bütün ayrıntıların varlığını, bu gelişmenin tarihi içinde somut olarak kanıtlayabilmekteyiz. Bu türden başarıların onları gerçekleştiren bir beynin varlığını ön koşul olarak gerektirdiklerine bugüne kadar inanmış olmamız apaçık bir ön yargı belirtisidir. Özellikle hayal gücü, yaratıcı buluş ya da gelecekteki olanak ve olasılıkların önceden kestirilmesi gibi etkinliklerin bizim yani insanın beyninin varlığını şart koştuğunu sanmamız bir yanılgı belirtisidir. Hint İpeklisi'nin tırtılı bize, evrende, dünyada bu türden işlemlerin en eski beyinlerden daha da eski olduğunu kanıtlamaktadır. Saplantılaşmış bir eğilimle kendimizi her şeyin odağı olarak görürüz. Gerçekliğin araştırılması ve incelenmesi bizi bu yanılsamadan adım adım kurtarmaktadır. Bir zamanlar sanıldığı gibi saydam bir plakanın ortasında yaşamadığımızı, yerkürenin evrenin merkezinde duran bir güneşin çevresinde dönmediğini bilim bize göstermiştir. Bugün bile birçok kimse için yerküre hala evrenin merkezidir ve gene birçoğumuz o koskoca, uçsuz bucaksız evrenin içinde yeryüzünün, hayatın, bilincin ve zekanın geliştiği biricik yer olduğuna ciddi ciddi inanmaktayız. Bu inanmanın da gene o sözünü ettiğimiz her şeyin merkezi olma biçimindeki derin saplantımızın örtülü bir hali olduğuna hiç kuşku yok. Bilimsel araştırma ve incelemelerin yerküremizin dışındaki uzaya doğru yönelmesiyle bu gerçekte ağır ağır kendini göstermeye başlamıştır. Bilimin bu yoldaki her adımıyla düşünme alışkanlıklarımızdan, daha doğrusu saplantılarımızdan bir bir vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Gerçekliğe yönelik her yeni gözlem ve buluş, oldum olası bize ilk ağızda saçma gelmiş ve bunları olağan dışı bulmuşuzdur. Geçmiş kuşaklar, yeniliklere hep bu doğrultuda tepki göstermişlerdir. Giordano Bruno, güneşimizin ölçülmez bir büyüklükteki bir uzayın içinde yer alan sayısız yıldızdan yalnızca biri olduğunu ileri sürerek, insan bilincini derinden sarsıcı temel görüşü ortaya atmasının faturasını odun yığınları üzerinde yakılarak ödemişti. Charles Darwin, aynı kaderi paylaşmaktan kurtulabilmesini bundan 100 yıl önce insanların sevimsiz çağdaşlarını yakmakta artık Bruno çağındaki kadar aceleci olmamalarına borçluydu. İnsanın öyle çok özel bir durum olarak doğaya dıştan indirilmediğini ve onun doğanın bir parçası olduğunu, yeryüzünde sürünen, yürüyen, koşan ve uçan ne varsa hepsinin birbiriyle bir akrabalığı bulunduğunu ve bunların gelişme tarihini gerçekleştirdikleri görüşünü ortaya atan büyük İngiliz araştırmacısının bu anlayışla doğaya bakış yönünü kökünden değiştirmesi, ona bugün bile nefretle anılan şüpheli bir kişi gözüyle bakılması için yeterli nedenlerdir. Akla dayalı ya da psişik davranışlar diye adlandırılan belli başlı faaliyetlerin yalnızca beynimizin marifeti olduğu ve biz yeryüzünde yokken dünyanın kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış bulunduğu düşüncesi çok akla yakın gibi görünmekle birlikte doğanın gelişme öyküsü bunun da o insan merkezci saplantının bir yansısı olduğu kuşkusunu güçlendiriyor. Çünkü doğru olan bu evrenin ve dünyanın içinde bilincin ve zekanın var olabilme olasılık ve olanakları başlangıçtan beri bulundukları için bir bilincimizin ve zekamızın var olduğu görüşüdür. Bugünkü bilimin olanak verdiği ölçüde evrenin ve dünyanın doğuş ve gelişme öyküsünü izleyerek bu dizinin bir bölümünde bilinci ve zekayı araştırmayı amaçlıyoruz. Bu gelişmenin öyküsü yalnızca heyecan verici, büyüleyici olmakla kalmayacak. İşin içinde başlangıçtan itibaren varlığımızın kökenleri yattığından kendimize ilişkin bir şeyler de öğreneceğiz. 1. Bölüm. İlk patlamadan evrenin doğuşuna kadar. 1. Bir başlangıç vardı. 1965 yılının ilk yazında Arno A. Penzias ve Robert W. Wilson evrenin doğuşunun sesini işiten ilk insan oldular. Gel gelelim işittikleri sesin neyin sesi olduğunu onlar da bilmiyorlardı. Penzias ve Wilson elektronik firması Bell Telephone'da çok özel bir toplayıcı antenin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktaydılar. O günlerde parlak yüzeyleri güneşin ışığını bir ayna gibi yansıttığı için yörüngelerini geceleyin çıplak gözle bile izlemenin mümkün olduğu ipince alüminyum plakadan yapılmış dev küreler yani yankı uyduları yaygındı. Yankılar adlarından da anlaşılacağı gibi edilgen uydulardı. Kendileri ne herhangi bir ölçüm yapabilir ne de yeryüzüne herhangi bir haber yollayabilirlerdi. En fazla 60 kilogram gelen bu uydular paket gibi katlanıp 1500 kilometre yüksekliğe fırlatılır. Bu yükseklikte patlayıcı gazın yardımıyla şişerek 30'ar metre çapında kürelere dönüşürlerdi. Yeryüzü atmosferinin dışında dolaşıp duran bu dev küreler hem güneş ışığını yansıtırlar hem de özellikle radyo sinyallerini yeryüzüne yollarlardı. Bu sinyaller sayesinde yörüngeleri eksiksiz ölçülebilir, stratosferin bu yüksekliklere kadar ulaşabilen üst tabakalarının direncinden ileri gelen en küçük bir düzensizlik ya da olağan dışı bir durum rahatlıkla incelenebilirdi. Bu ilke doğrultusunda 1960 ile 1966 yılları arasında yankı projesi aracılığıyla yerkürenin en üst atmosferindeki koşullar araştırıldı. Bilim adamları bu balon uydulardan yansıtılan radyo sinyallerini toplamak amacıyla çok zayıf sinyalleri bile kaydetmekle kalmayıp aynı zamanda parazitleri elden geldiğince azaltan özel antenler kurmuşlardı. Penzias ve Wilson'ın bu amaçla geliştirdikleri anten bir yanında 6x8 metre ölçülerinde oldukça büyük bir deliğin yer aldığı, karşı ucun ise huni gibi daraldığı ve burada bir ölçüm aletinin bulunduğu 10 metreden daha uzun dev bir boruya benziyordu. Anten bütünüyle eskiden işitme özürlülerin kullandığı aleti andırıyordu. Zaten ilkece de aynı işlevi yerine getirmekteydi. 1965 yılının ilk yazında Penzias ve Wilson'ı deneyleri sırasında çileden çıkaran şey bir excess radio noise, dış radyo sesi. Her iki denemecinin bütün çabalarına karşın kaynağını bir türlü bulamadıkları bozucu bir hışırtıydı. Oysa bu hışırtının çok basit bir açıklaması olmalıydı. Bütün veriler parazitin nedeninin aygıtın içinde yattığını gösteriyordu. Çünkü her iki araştırmacı Hareketli antenlerini hangi yöne çevirirlerse çevirsinler, hışırtı bir türlü kesilmek bilmiyordu. İşte bu yüzden dıştan gelen bir bozucu etki tamamen olasılık dışı görünüyordu. Gel gelelim iki araştırmacı, alıcı aygıtın altından girip üstünden çıkmışlar ama herhangi bir hata ya da bozukluk bulamamışlardı. Fizikçi Robert T. Diske, bir rastlantı sonucu iki haberleşme teknikerinin başlarının dertte olduğunu duymuştu. Diske, ünlü Princeton Üniversitesi'nde çalışıyor ve yıllardır kozmolojinin sorunlarıyla uğraşıyordu. Deneylerini sürdürebilmesi ve kozmik radyo ışınlarının ölçülüp incelenmesi için Diske'nin bölümüne yepyeni aygıtlar yerleştirilmişti. Bu yüzden Diske, Bell telefondaki boğuşup durdukları sorunlara yabancı sayılmazdı. Öte yandan bu iki enstitü birbirlerinden o kadar da uzak değillerdi derken bir gün ilişkiler kuruldu. Diske, Penzias ve Wilson'ı aylardır çileden çıkaran hışırtının niteliğine ilişkin ilk ayrıntılı bilgileri toplar toplamaz, yanında çalışanları hemen alarma geçirmiş ve onlarla birlikte Holmdel'deki Bell Telefon'un araştırma bölümüne doğru yola çıkmıştı. Orada kendisine anlatılanlar ve olayın geçtiği yerde bizzat görüp işittikleri son kuşkularını da hemen dağıttı. Holmdel'deki meslektaşlarını yanıltan esrarengiz hışırtı dıştan geliyordu elbette. Bu Diske'nin daha yıllar önce kuramsal düşüncelere dayanarak öne sürdüğü kozmik bir olaydı. Gerek kendisi gerekse arkadaşları yıllar yılı böylesine bir kozmik bir ışığın varlığını kanıtlamaya boşu boşuna uğraşıp durmuşlardı. Penzias ve Wilson ise bir rastlantı sonucu antene yakalanan şeyin ne olduğunu bilmeden birikilerin yıllardır araştırdığı kozmik olayla karşılaşmışlardı. Aygıtlarının 7,3 cm dalga uzunluğu üzerinde aldığı ve antenlerini hangi yöne ve nereye çevirirlerse çevirsinler, her yönden aynı anda ve aynı yoğunlukta geldiği belli olan bu tuhaf ışırtı ne bir ses paraziti ne de bir bozukluğun sonucuydu. Bu yaklaşık 14 milyar yıl önce evrenin doğuşuna yol açan ilk patlamanın o dev şimşeğin elektronik yankısıydı. Penzias ve Wilson'ın buldukları arıza, evrenin ne zaman ne de mekan içinde sonsuz olmadığını gösteren elle tutulur ilk dayanaklardan biriydi. Aslında bu olayın belirtileri 100 yılı aşkın bir süredir karşımıza çıkıp durmaktaydı. Hiç kimse bunları anlamadı ya da bunlardan akla ilk gelebilecek sonucu çıkarmadı. Çünkü evrenin sonlu olabileceği herkese olanaksız bir düşünce gibi geliyordu. Bugün hala aynı konumdayız. Geceleyin yıldız dolu gökyüzüne bakarken uzayın sonsuza kadar uzayıp uzanmadığını kendi kendine sormamış kimse var mı? Sonsuzluğu tasarlamak ne kadar güçse bunun tam karşıtı düşüncede yani ne kadar uzakta olursa olsun herhangi bir yerde evrenin bittiğini tasarlamak da olanaksızdır. Öyle ya, evrendeki böyle bir sınırın insana peki onun gerisinde ne var sorusunu sordurmamak için ne gibi bir özelliği, yapısı olabilir ki diye düşünmeden edemeyiz. Atalarımız da evrenin büyüklüğüne ve ömrüne ilişkin bilimsel düşünceler yürütmeye başladıkları andan itibaren kendilerini aynı akıl yürütmenin açmazı içinde bulmuşlardı. Daha önceleri ise böyle soruları sormayı akıllarına bile getirmeden yüzlerce yıl geçmişti. İlk çağda ve hatta orta çağın ortalarına kadar evrenin sonlu olduğundan hiç kuşku duyulmamıştı. Evren neyle ve nasıl sınırlanmıştır sorusunun yanıtı onlara çok basit görünüyordu. Gezegenleri ve sabit yıldızları kuşatan tabakaların hemen üstünde tanrısal gök, başka deyişle tanrısal alem başlıyordu. Gel gelelim, böyle bir göğün Tanrı'nın mekanı olarak ölçülmezliğinin herhangi bir sıkıntı yaratması olanaksızdı. Çünkü Tanrı'ya ilişkin her şey zaten tasarlama ve kavrama gücümüzün ötesinde değil miydi? Geçmişin kültür çağlarında insanların neler düşündüklerini tahmin etmek pek kolay değildir. Ama öyle sanıyorum ki insanlar o zamanlar evrenin sonsuzluğunu yalnızca kaçınılmaz bir durum olarak görmeyip bunu aynı zamanda hem en iyi hem de en doğru durum olarak kabul etmişlerdi. Onlar için her şeye gücü yeten yaratıcının yani Tanrı'nın aleminin sonsuzluğu herhangi bir kanıt gerektirmeyecek kadar açık bir olguydu. Üzerinde insanların yaşadığı yeryüzünün bu tanrı aleminin karşı kutbu, yani tanrının ölümlü evlatlarının geçici olarak üzerinde yaşadıkları bir yer olarak sınırlı ve sonlu olması gerektiği düşüncesi de bu duruma çok uygun düşmekteydi. Giordano Bruno'nun o korkunç düşünsel buluşuyla üzerine çektiği şimşekleri ve hedef olduğu saldırganlığı da ancak bunları göz önüne alarak açıklamak mümkündür. Gökteki her yıldızın tıpkı bizim güneşimiz gibi birer güneş olduklarını düşünmek bugün bile hala başımızı döndürmeye yetebilir. Bu güneşlerin sayısının gözleme yetenek ve olanaklarımızın çok çok ötesinde ve sonsuz büyüklükteki bir evrende sonsuz çoklukta olmaları gerektiği görüşü 16. yüzyılın sonlarında Bruno'nun çağdaşlarında şok etkisi yapmıştı. Çünkü ne kadar büyük olursa olsun her şeye gücü yeten bir tanrının sonsuzluğu içinde çok iyi korunan, bu bakımdan ilkece gene de ucu bucağı belli bir evrende yaşamanın verdiği güven duygusu bundan böyle sarsılmıştı. Bu dönek Dominiken rahibinin yalnızca Tanrı'ya ait olduğundan kimsenin kuşku duymadığı sonsuzluk özelliğini, yani zaman ve mekan içinde sonsuzluğu, evrene yakıştırma saygısızlığı herkesi çileden çıkartmıştı. Tek kelimeyle Tanrı'ya hakaretti bu. Aslında Bruno da kendi benliğinde bu çelişkiyi tıpkı o kimseler gibi duymuş olmalı. Ünlü düşünür en azından uzun yıllar herhangi bir dini ayine katılmamakta inatla direnmiştir. Gene de doğruluğuna inandığı bu görüşüne sımsıkı sarıldı. Evrenin sonsuzluğunu iddia ettiği için döneminde ölüm cezası gerektiren bir suç işlediğini bütün çağdaşları gibi kendisi de biliyordu. Uzayın sonsuzluğunun ve durmadan değişebilirliğinin Tanrı'nın kendisini göstermesini sağlayan biçim olduğunu, evrenin sırf Tanrı olduğu için sonsuz olması gerektiğini söylemesi de dönek Dominiken rahibinin bir işine yaramadı. Bu tartışmada ortaya atılan kanıt ve dayanakların şaşılacak derecede modern olduklarını ve en son ve en yeni buluşlara karşın güncelliklerinden hiçbir şey yitirmediklerini göreceğiz. Giordano Bruno ile döneminin teleologları ve düşünürleri arasındaki kavganın düşünsel düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun felakete yol açan olaylar da o kadar gereksiz ve saçmaydı. 1592 yılında firari filozof, 1576'dan beri küçük ama çok değerli bir üniversitenin bulunduğu Helmstedt'te ve Frankfurt'ta dersler vermekteydi. Burada bir Venedikli soyludan kendi yanında oturma daveti aldı. Bruno'nun daveti neden kabul ettiği bilinmiyor. Davetin ardındaki şaklabanca niyeti herhalde çok geç fark etmiş olmalı. Venedikli çevreyi bilinmezliklerle, sırlarla ve dedikodularla kaplı bu efsanevi göçmenden kendisine büyü sanatını öğretmesini bekliyordu. Gel gelelim misafiri kendisini bu yönden hayal kırıklığına uğratmakta gecikmeyince, soylu Bruno'yu hemen Engizisyon'a ihbar etti. 7 yıl süren bir duruşmadan sonra devrimci düşünür, 17 Şubat 1600'de Roma'da halkın gözü önünde yakıldı. Bu adamın kaderi bizi bugün bile hala duygulandırıyor. İçinde yaşadığımız evrenin sonsuz büyüklükte olduğu biçimindeki o muazzam düşünceye varan ilk insanın, çağdaşları tarafından bu iddialarından ötürü öldürülmüş olması gerçeğinden etrafa çok tuhaf bir sembolik güç yayılıyor. Ancak kararın katılığı ve sertliği karşısında o dönemdeki ceza mahkemelerinin bizim bugünkü anlayışımıza göre ne kadar acımasız ve korkunç olduğunu düşünmemek elden gelmiyor. Ama işte bilim uğruna hayatını veren bu kişinin inanılmaz dayanıklılığı karşısında ona duyduğumuz saygı ve acıma ne kadar büyük olursa olsun bunlar bize Giordano Bruno'nun yanılmış olduğu gerçeğini unutturmamalıdır. Bugünkü gökbilimciler zaman ve mekanın sonsuzluğu düşüncesinin gerçek durumu yansıtmayıp eskiden olduğu gibi ancak bir tanrının ayrıcalıklarından biri olarak anlaşılabileceğini radyo teleskoplar ve uydu gözlem evleri sayesinde ispat etmektedirler. Tanrı'ya hala inanıp inanmamak ayrı bir konu. Ama en azından içinde yaşadığımız bu evrende sonsuzluk hiçbir biçimde gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmesi de mümkün değildir. Bu saptama bir bütün olarak tüm evren ve uzay için geçerlidir. Daha sonra aynı buluşa bağlı bütün inceleme ve araştırmaların da doğruladıkları gibi Penzias ve Wilson'ın 1965 yılında bir rastlantı sonucu buldukları bozucu hışırtının olağanüstü önemi işte bu konuda ilk elle tutulur kanıtı sunmuş olmalarında aranmalıdır. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için biraz gerilere gitmemiz gerekecek. Giordano Bruno'dan 150 yıl sonra düşünür, Immanuel Kant da evrenin sonsuz büyüklükte olmasını ve bitimsiz bir değişme, dönüşme süreci içinde olmasını çok doğal buluyordu. Birçoğumuz Büyük Königsberg'i yalnızca filozof olarak tanırız. Oysa 1755 yılında yayımlanan Genel Doğa Tarihi ve Gök Kuramı bugün hala okunmaya değer bir gökbilim yazısıdır. Kant bu yazısında gezegen sistemlerinin doğuşunu açıklayan bir kuram geliştirmişti. Göktaşları varsayımı denen bu kuram, bugün ortaya atılışından neredeyse 200 yıl sonra belki de doğruya en yakın açıklamaya ilişkin tartışmayı başlatmış görünmektedir. Kant aynı çalışmada Samanyolumuzun varlığını ortaya atan ve olasıl görünümünü anlatan ilk kimsedir. Ünlü filozof, gökbilimcilerin çizimlerinden yola çıkarak mantıksal bir akıl yürütmeyle, Samanyolu'nun dışında da bu türden sayısız yıldız sistemlerinin bulunması gerektiği sonucuna varmıştır. İleride göreceğimiz gibi, salt mantıksal akıl yürütmeyle bile yanlışlığı kolayca görülebildiği halde, bu büyük adam da tıpkı Giordano Bruno gibi evrenin sonsuz büyüklükte olduğuna inanmakla kalmıyor, bu inancını açıklamaya çalışırken, İlginç bir biçimde evrenin Tanrı'nın eseri olduğunu ve bu nedenle tıpkı Tanrı'nın kendisi gibi sınırsız olması gerektiğini söylüyordu. Bu nedenle Tanrı'nın kendisini dışa açtığı tanrısal özelliklerin alanı onun kendisi gibi sonsuzdur. Başka bir deyişle yazısının bu bölümünde salt doğa bilimsel bir kanıtlama yolundan birdenbire bugün yanlış olduğunu bildiğimiz bir çıkarsamayla ayrılmıştı. Aslında durumun gerçeklikte düşünülenden farklı olması gerektiğini ilk kez geçen yüzyılın başında Bremen'de çalışan Doktor Wilhelm Olbers akıl edecektir. Olbers çok iyi bir doktor olmalı çünkü o zamanlar 1. Napolyon'un deri kahverengileşmesi, dipnot o dönemde difterinin adı, konusundaki en iyi çalışmaya koyduğu ödülü almıştı. Tıp çalışmalarından arta kalan boş zamanlarını büyük bir tutkuyla gökbilime ayırmış olan Olbers, bu alanda da ortalamanın üzerinde başarılar göstermişti. En az 6 kuyruklu yıldızın yanı sıra bugüne kadar bulunmuş 4 planetoidin, dipnot, güneşin çevresinde eliptik bir yol izleyen küçük gezegenler. İlk ikisini Pallas ve Vesta'yı bulmuştu. Ayrıca gökbilim çevrelerinde kuyruklu yıldızların yörüngelerinin hesaplanmasında uyguladığı yepyeni bir yöntemle de ünlenmişti. Çok yönlü ve buluşlara açık olan bu adam, günün birinde çok olağan, sıradan bir olaya kafasını taktı. Geceleri ortalığın kararmasına. Olbers, gökbilimin alanındaki inceleme ve düşüncelerinde kendisinden önce kimsenin dikkatini çekmediği belli olan tuhaf bir çelişkiyle karşılaşmıştı. Madem ki evren sonsuz büyüklükteydi ve bu sonsuz büyüklükteki evrenin her bir köşesi aynı oranda dağılmış yıldızlarla doluydu, öyleyse bütün gökyüzü güneşin batmasından sonra da tıpkı gündüz olduğu gibi apaydınlık olmalıydı.